Burası Ahval. Doğru haberciliğin ve özgür yorumların odak noktası. Podcast yayınımıza hoş geldiniz.
Teknofilya'dan herkese merhaba. Yeni yılın ilk programında sizlerle birlikteyiz. Ali Abaday, Evren Dede, hoş geldiniz.
Hoş bulduk.
Merhabalar Ali.
Şimdi yeni yılınızı sormak istiyorum önce. Benim gözümde şu an için yine böyle geçen seneki gibi böyle hararetli başladı. Hem Türkiye özelinde de hem de dünya genelinde. Özellikle işte önceki gün Amerika'da ciddi olaylar oldu. Darbe girişimi olarak nitelendirilen ABD Kongre binasına saldırı gerçekleşti. Bir nevi işgal edildi yani. Ve sonrasında da teknolojiyle ilgilendiren gelişmeler oldu. Şöyle ki Twitter, önce Twitter ilk defa Trump'a normalde şey yapıyordu, kısıtlıyordu tweetlerini ama RT edilebiliyordu, paylaşım yapılabiliyordu, sadece bir uyarı çıkıyordu. Şimdi ilk defa hem like edemedi insanlar, hem cevap veremedi, hem de retweet edemedi. Sadece quote retweet diye bir şey dedi, alıntı yapıp RT edinme özelliğini verdi. Hemen ardından da ilk defa yine hesabına erişimi kapattı 12 saatliğine. Daha sonra da yine Facebook, Instagram'dan benzer adımlar geldi. Onlar da 24 saat boyunca Trump'ın işte insanları böyle isyana teşvik eden bir tavırda olduğu için kısıtlamalara gitti. Ve sonrasında zannediyorum yeni de bir gelişme var. Ali, sen de başlamak istiyorum. O gelişme nedir? Facebook galiba böyle bir karar almış.
Evet, Facebook'un kurucusu ve CEO'su Mark Zuckerberg az önce bir açıklama yaptı ve Trump'ın hesaplarının görev süresinin biteceği 20 Ocağı kadar ama en azından 20 Ocağı kadar kapalı olacağını söyledi. Bunu uzatabilirler de yani bu en azından 20 Ocak dediği için. Görünen o ki Trump'ın sosyal medya hesapları veya başkanlığı bittikten sonra planladığı sosyal medya üzerinden mesaj verme işi biraz zora girecek. Çünkü şöyle bir şey de var. Dün o videoya like ya da retweet yapamıyorduk, quote ediyorduk. Videoyu sonra sildiler. Yani o videoyu kullanıp quote ettiklerimize de video ulaşıma...
Evet, onu da sildi, doğru.
Evet, sonra ulaşıma onu da sildiler. Facebook da aynı şekilde sildi. Ve hatta Trump'ın bu sabah ben seçim sonuçlarını her ne kadar sildirmesem de 20 Ocak'ta işte bir geçiş olacaktır açıklaması da yine Beyaz Saray'dan bir kişi tarafından işte başkanın açıklaması diye Twitter'dan verilebildi Trump hesabına.
Sesini kestiler yani Trump'ın bir nevi.
Ya şöyle bir şey olacak benim gördüğüm herhalde Trump'ın hesaplarını kapatsalar bile o başkanlıktan sonraki süreçte yanındaki birilerinin hesaplarından bir yayın yapmaya çalışacak.
Peki Evren, sana şeyi sormak istiyorum. Bunu daha önce de tartışmıştık. Bu Twitter'ın, işte Facebook'un, Instagram'ın diyelim, bu sosyal medya platformlarının bir siyasi figürün hesabına bu yönlü bir müdahalede bulunması etik mi? Başka nasıl yolla olabilir senin pencerenden?
Şimdi sosyal medya kuruluşları hakim veya kendilerini mahkeme gibi görmemeleri lazım. Öyle bir yetkileri yok. Fakat şöyle bir durum var. İsyana, efendim ırkçılığa ait yani yine yasalar çerçevesinde görülen bazı yasaklar uygulandığı zaman bunu bir ülkenin başkanı bile yapmış olsa yasaklayabiliyor. Bu konuda Twitter'ın daha rahat olduğunu biliyoruz. Twitter çok daha rahat hareket ediyor. Facebook bu kadar rahat hareket etmiyordu. Fakat Trump meselesinde Facebook'un da hatta Facebook Trump'la birlikte adı çıkmıştı bir ara hatırlarsanız. Evet. Yani sanki para kazandığı için neticede ticari işletmeler bunlar. Twitter bir tek para kazanamıyor düzgün. Yani Facebook olması gereken normal ticari bir işletme. Dolayısıyla Trump'la da yakın bir diyaloğu var diye veya para kazanıyor diye bayağı adı çıkmıştı. Dolayısıyla Facebook'tan böyle bir şey beklenmiyordu. Facebook'un bugün verdiği karar da ağır bir karar. Şahsi fikrim. Neden? Mesela Twitter'ın yaptığı bir ekip kurdu. Tamam mı? Trump'ı sadece takip eden bir ekip var. Adam her tweet attığında bu tweet uygun mu değil mi? Ekip dediğimizin içinde hukukçusu var. Yani avukatı var. İşte bu yasal olarak nereye gelir, ne yapabiliriz diye tartıştıkları bir ekibi var. Şimdi Facebook'un böyle bir ekibi de yok. Ve yapay zeka üzerine esasında sistemi Facebook'un. Siz YouTube'da da öyle bir video yükleyin, hemen yapay zeka sizi blokluyor. Orada bir insan sürüsü yok, izlesin videonuzu, baksın, karar versin. Dolayısıyla Facebook'taki hamle, Instagram, ikisi aynı şirket Facebook'un. Tamamen patrondan gelen talimatla olduğunu düşünüyorum. Yani yapay zekanın yapabileceği bir şey değil çünkü bu. Dolayısıyla burada hukuki olarak inisiyatif hukuksal anlamda mı aldı Facebook? Bana sorarsanız hukuki anlamda aldı diyemeyiz. Daha çok şirket olarak sahibinin aldığı bir inisiyatif. Neden yapmıştır bunu dersek? Algoritmalar raporlar sunuyor patronlara. Yani sadece Facebook'un patronu değil, isim önemli değil çünkü burada. Raporlar sunuyor. Diyor ki raporlarda şöyle bir şey geldiyse önüne bir kalkışma, iç çatışma ve tehlikeli bir rapor önüne geldiyse Facebook'un altyapısındaki algoritmadan gelen yanıtlarla. Dolayısıyla o bu noktada belki kullanılmak istemedi. İleride çünkü kötü anılırsınız öyle bir durumda. Baştan o zaman dedi bu kararı alayım. 20'sinde zaten devrediyor. Dolayısıyla verdikleri tarihte açıklamaya bakıyorum ben. Bugünkü biraz önce gelen açıklamaya. Dolayısıyla öyle bir karar vermişler. 20 Ocak'ta iktidarın el değiştirmesine kadar paylaşım yapamayacağına dair Facebook'la Instagram demiş. Twitter mesela şu an daha yumuşak. Yani Twitter...
Şöyle, pardon, bir araya gireceğim. Bir Orta Doğu'da bir Facebook'ta çalışan tanıdığım biri var. Eskiden Amerika'da tanışmıştım, şu an Orta Doğu bölgesinde. Evet. Ondan bir bilgi almıştım ben. Şöyle bir şey söylemişti bana. Bu George Floyd'un ölümünden sonra yanılmıyorsam Facebook'un, Mark Zuckerberg'in verdiği tepki çok, hani hatırlarsınız yakın bir zamanda, hani herkes sen hani Twitter'ın verdiği tepkiler daha iyi, sen nasıl böyle tepki veriyorsun işte Trump'ın açıklamalarına falan gibi. Şirket içinde de büyük tartışmalara yol açmış. Hatta hem kendisi hem Afrikalı bir çalışan arkadaşı, yani buna isyan edip istifa edip etmemeyi düşünmüşler. Ve bununla ilgili şirket içinde bayağı şikayetler, özellikle Afrika ve Orta Doğu bölgesinde kendilerini, hani hem Amerika'da yaşamış, dönmüş ve bu şeyleri görenler, hani bundan rahatsızlıklarını dile getirmişler.
Yani içeride kontrolü kaybetme riski de var yani. Öyle bir şey var.
İçeride bir taraftan da şey, baskı var. Hani sen bu işlere çok gerçekten müdahale etmiyorsun. Çünkü ilk defa müdahale etti Twitter'dan. Hani Twitter'ın biz artık biliyorduk senin anlattığın gibi, hani retweet yapmıyor, şey yapmıyor. Facebook ilk defa müdahale etti. Bence burada şeyin, şirket içindeki o rahatsızlıkların da bir yansıması var ki o da şirket içini de biraz büyük ihtimal susturmayı veya oradaki baskıyı, ateşi düşürmeye çalışıyor gibi geldi bana.
Çok mantıklı dediğin, ama Instagram ayrı bir dünya, Facebook ayrı bir dünya. Demek ki senin dediğin gibi hem şirket içi rahatsızlıklar hem de patronun yani direkt inisiyatif alması diyebiliriz. Ona sunulan mutlaka raporlar da var. Facebook'un algoritmalarıyla gelen Trump taraftarları şu kadar, yaş genellemesi şu kadar, şiddete yatkın, bu tür şeyler gelebiliyor Facebook'un. Çünkü algoritmaları bunları çok rahat çıkarabiliyor. Hatta bulundukları yerleri bile Facebook görebiliyor.
Trump için çıkarmasına gerek yok gerçi. Adam aleni yani.
Trump'ın taraftarları
hepsi dün kongredeydi 5'te 1'e.
Örgütlenip.
Ha, onların paylaşımlarını diyorsun. Okay.
Tabii taraftarlar, bak düşün mesela, derler ki falan şehirde falan yerde örgütleneceğiz ve bunu Facebook üzerinden yapabilirler. Ve böyle bir durumda şirket olarak zor duruma düşer. Mesela bak, dikkatimi çeken şu, bana ilginç geldi. Twitter ne yapıyor? Normalde her bir tweetini inceliyor Trump'ı. Olması gereken de bu. Her bir paylaşımını. Şimdi Facebook'un yaptığına bakıyorum. Hakikaten şaşırdım yani. 20 Ocak tarihine kadar Trump hem Facebook hem Instagram'da paylaşım yapamayacağı anlamına geliyor. Mesela bir çiçek bile Instagram'da istese hani bir herhangi bir şey paylaşamayacak. Bu ilginç bir durum. Yani Amerika bize şunu gösterdi. Bir taraftan çok demokrasi vesaire, hani de yani konuşabiliriz Amerika üzerine çok uzun. Hepimizin çünkü hayatında bir yerinde izi var. Ne, kabul etmese bile kovboy filmi bile seyredenler dahil herkesin bir yerden izi var Amerika'yla. Bir bağı mutlaka var filmlerden, diziden veya teknolojiden. Ve şimdi bize yansıtılan Amerika'yla bu seçim döneminde yaşadıklarımız, gördüklerimiz çok farklı bir şeye geldi. Şaşırmamak mümkün değil. Biz başka ülkeler için konuşacağımız şeyleri. Ben yani hiç aklıma gelmezdi bir Amerikan başkanının hem de gelecekteki paylaşımları üzerine Facebook ve Instagram'ın kapatacağı biri dese hayatta buna imkan tanımazdım yani.
Ama Evren şunu da unutma. Dün mesela o kongreyi basanlar arasında neo-naziler de vardı. T-shirtlerinden evet, evet. Falan görülen.
Yunanistan'da bunu yaşadık. Evet, örnek var. Yunanistan'da bunu yaşadık. Esasında çoğu ülke, yani Türkiye dahil, Yunanistan dahil, herkes, Kıbrıs dahil kendi iç dünyasında böyle şeyler yaşadı. Avrupa'da ırkçılık zaten Avrupa'dan esas, yani Nazi meselesi de Avrupa'dan geliyor. Ve Yunanistan'da Altın Şafak Partisi vardı, kapatıldı daha yeni. Bildiğin Nazi partisiydi, neo-Nazi partisiydi. Ve bunun mesela Facebook hesabı vardı. Parti olarak da Facebook'ta şikayetler gidiyordu, kapatılıyordu vesaire. Ama bütün bu süreçlerin Nazi partisi halinden olduğu bilinmesine rağmen Yunanistan'da meclise kadar girdiler, parlamentoya. Bir süreç bu. Yani hukuki bir yasal dayanağıyla devam eden bir süreç oluyor. Facebook'un bu kadar hızlı hareket etmesi açıkçası cidden yani şaşırdım. Çok erken kişisel bir tepki görüyoruz burada. Dediğim gibi senin dediğin doğru olabilir içerideki tepkilerle ilgili. Bir de mutlaka Zuckerberg'in eline gelen bir rapor olduğunu düşünüyorum. Yani Facebook'un herhangi bir iç kalkışma gibi bir şeyde adının bile geçmesini istemediği için şirket olarak direkt bu inisiyatifi alıp Trump'ın fişini çekmişler 20'sine kadar. Burada biraz şey olmuş, tekrar ediyorum, ekip kursaydı. Yani bir insanı bakın suçluyken bile adil yargılamak lazım. Şimdi adam herhangi bir çiçek fotoğrafı bile paylaşamayacak kadar yasaklamak onun tarafından. Hani
adam saatli bomba gibi kardeşim yani. Adamın ne yapacağı
ama benim. Evren şöyle
Twitter'ın yaptığı hikaye hoşuma gitti benim. Twitter arkadaşlar, yani Twitter'ın yaptığı daha hoşuma gitti. Ekibi var. Altına da yorumun, yani niye kapattığının sebebini de yazıyor. Yani şundan dolayı bu tweet. Yani bu esasında biraz daha belki masraflı olanı ama daha doğru olanı gibiydi. Yani Trump atacağı şeyi incelersin, ona göre paylaştırırsın. Neticede 20 tane de tweet.
Şöyle bir fark da var. Şimdi dün ahvali editör masasında da konuşuldu. Bir süredir şu konuşuluyor. Washington'da Trump kendi taraftarlarını dünkünden daha büyük bir kalabalığı toplayacak. Orduyu devreye sokup sıkı yönetimi ilan edip 20 Ocak'tan sonra da başkanlığını devam ettirecek gibi bir
o
plan var.
O bu arada artık değil mi? Pence.
Efendim?
Pence rest çekince o iş bitti artık.
Ha, o hala var ama yani 20 Ocak'a kadar bu yetki var. Orduyu getirir, sıkı yönetimi ilan eder. Hani bir karışıklık çıktı, bir şey çıktı deme hakkı var.
Şimdi ben ama biraz okuduklarıma göre, yani bilmiyorum teknik olarak hukuken, orada da bir bulanıklık var galiba. Şimdi bu Pence'in şeyinden sonra, hani Pence artık rest çekti ya. Hani
ama o rest de çektiği farklı bir şeydi. Rest çektiği dedi ki Trump, sen Arizona, Pennsylvania, Michigan gibi benim kabul etmediğim, o hile yapıldığını düşündüğüm yerlerdeki oy sonuçlarının kabul edilmemesini sağla. Böylelikle Kongre Biden'ın başkanlığını şey yapamasın, o aldığı sonuçları onaylayamasın. Onun istediği oydu.
Bu sabah da o zaman açıklama yaptı, yani şey Avrupa saatiyle bu sabah yaptığı açıklamaya göre işte 20 Ocak'ta başkanlığı devredecek.
Devredeceğim dedi.
Dedi. Bitti gibi gözüküyor.
Beni dedi ama adam en sonunda ben seçimleri dedi tanımıyorum ama devredeceğim dedi.
Devredeceğim dedi ama Trump bu. Yani son saniyeye kadar. Hatta bugün işte aramızda paylaştık. Lemon'un kapağındaki atı alan Texas'ı geçti gibi bir şey olma ihtimaline karşı. Çünkü niye? Facebook'ta şu var Twitter'dan farklı. Trump taraftarları Washington'da işte Beyaz Saray önünde toplanıyoruz. 20 Ocak'ta toplanacağız. Çıkartmayacağız gibi bir şey de yapabilir. Ya
Şimdi
Trump
komik olan şu, sosyal medya devlerinin konu iki tane. Trump'ın kendisi bir ayrı, sosyal medya şirketlerinin ne yapacağı ile ilgili. Ben olsaydım sosyal medya devinin sahibi, CEO'su, ne derseniz deyin artık, patronu, Twitter'ın yaptığını tercih ederdim. Facebook'un yaptığını geleceğe matuf, daha adam ne atacağı belli değil. Instagram'dan bahsediyoruz. Berat Albayrak gerçi Instagram'dan açıklamıştı istifasını. Şimdi Trump'ı mecbur ediyorsunuz Çin uygulamalarına dönsün. TikTok üzerinde.
yapamaz, onları yeni yasakladı. Yeni
Abi bir
yasakladı
saniye.
8
Bir dakika, çok
tanesini.
enteresan bir yere değindim. Ben bir dakika,
Veya
Amerika'da şu an
Rus,
TikTok yasak mı?
yani şu an yasak değil.
Yok,
Belirli bir
değil ama
süreci var
yeni imza
yasakların.
attı. Başka uygulamaları da 45 gün içinde
Evet,
kapatsınlar diye.
tabii ama yasakların saatli, yani yasak uygulamaları hukuki prosedürlerle gidiyor. Şu
TikTok'tan
an
iyi
daha henüz
olmuş ya.
Amerika'da yasak değil. Adam yani Amerikan şirketlerinden zorluyorsunuz. İlla bir Rus uygulamasına, bir Çin uygulamasına gidip, ve dalga da geçer Çin veya Rusya. Yani sizin tanımadığınız ses demokrasiyi bak biz sağlıyoruz gibi. Denge çok önemli, balans dediğimiz. Evet, çok dengesiz bir insan. Onun dengesizliğine karşı ben sahibi olsaydım Twitter'ın yaptığını tercih ederdim. Attığını kontrol edip, çünkü o yapı var. Anında paylaşımdan önce kontrolü yapılır. Kontrolünden sonra siz hukuki bir avukatlarınızın verdiği şeye göre, ekibin verdiği onaya göre yayınlanırdı veya yayınlanmamasının sebebi söylenirdi.
Şimdi yine bu Facebook üzerinden devam edelim. Bu Mark Zuckerberg biraz bu tarafta iyi bir iş yapmış gibi gözüküyor ama diğer taraftan da aynı zamanda az önce söylediğimiz üzere WhatsApp'ın da sahibi. Ve adam yeni, bilmiyorum size de geldi mi, yani böyle bir privacy diye bir update uyarısı geldi. Bana geldi. Orada şu an için hani çarpıya basabilirsin ama 8 Şubat'a kadar bir süre vermiş. 8 Şubat'tan sonra diyor ki özetle, ya diyor WhatsApp'ı kullanmaya devam ederken verilerinizi Facebook'la da aynı şekilde eş zamanlı olarak paylaşmanıza izin verirseniz yeni kuralla beraber, ya da diyor isterseniz silin diyor. Yani bir ultimatum çekmiş durumda şu anda WhatsApp, Facebook'la eş zamanlı olarak verilerini kullanıcıların paylaşmasını bir nevi zorluyor. Şimdi biz bunu daha önce de hep tartışıyorduk, işte kişisel verilerin güvenliği falan. Bir nevi artık WhatsApp burada, yani Mark Zuckerberg diyeyim hadi şirketin sahibi olarak, insanlara zorla bilgilerinizi bana vermek zorundasınız. Ben istediğim platformda kullanırım. O platformda kimlere verir vermez, öyle bir şeyi okudum, detayını. Diyor ki Facebook'la paylaşacak ya benim WhatsApp'taki bütün verilerimi. Orada zaten detayları var. Neleri alacağına dair, hangi verileri alacağına dair. Facebook'un ne yapacağına dair hakkını saklı tutuyor. Böyle de bir şey var. Siz ne diyorsunuz bu gelişmeye? Bayağı gündem şu anda teknoloji piyasasında.
Aleciğim, o dediğin şöyle doğru değil. Facebook'un kendisi bizim yazışmalarımızı veya konuşmalarımızı görmüyor. Veri derken onu bir tekrar dinleyici veya izleyicilerimize açalım. WhatsApp'ın karşılıklı mesajlaşmalar ve karşılıklı görüşmelerin hiçbiri Facebook'un veyahut da WhatsApp'ın serverlarında bir yerde tutulmuyor. Zaten
Şöyle
görmüyor.
şunu söyleyeyim. Direkt kendi o yeni kuralındaki kendi official sayfasında yazanı söylüyorum. WhatsApp, Facebook'ta paylaşacağı veriler şunlar diyor. User phone numbers, işte telefon numaraları kullanıcının ve diğer insanların telefon numaraları, senin rehberindeki ekli ve onların adresleri ve üçüncü olarak profil isimleri, profil fotoğrafları, bunlar da var. Ve status mesajı, yani o hani statü diye bir şey var ya, o Türkçesini bilmiyorum şimdi. Orada yazan neyse o, ve ondan sonra en son ne zaman online olduğuna kadar verileri artık Facebook'ta alabilecek bu sayede.
Tamam, bu
Bunlar.
söylediklerini üç aşağı beş yukarı, ya bunların hiçbiri yazışma değil işte. Bu dediklerini zaten
Bir tek işte o hani
Facebook,
o status kısmına yazdığını bilmiyorum belki.
bunu da böyle demesinin sebebi şu: bugüne kadar yapmıyordu bunu da bugün yapıyor diye bir şey yok. Yasalar değişti. Değiştiği yasalardan dolayı bizden rıza almak zorunda. Bugün siz Zoom'a girdiğinizde bile bir açılışta rıza soruyor. Skype'a girdiğinizde öyle. mecbur bırakıyorlar. Alternatifi de yok. Seçeceksin, rızayı göstereceksin. Bugüne kadar yaptığı bir şeyi Facebook sadece sizden rıza alarak hukuki anlamda kendisini kapatıyor. Yoksa onun dışında
artık herhangi bir... Artık burada şey yok. Diyor ki aynen böyle söylüyor. 8 Şubat'tan sonra eğer verilerini Facebook'la paylaşmak istiyorsan bu senin tercihindir. Ama diyor kullanamayacaksın WhatsApp'ı.
Net, tabii Zoom'da da Skype'da da benzer şekilde var. Kabul etmediğin zaman kullanamıyorsun. Çünkü senin telefonuna erişme hakkını onlar zaten almış bu yasalar çerçevesinde. Şimdi diyorlar ki artık biz hukuken davalık olmamak için yani bir gün milyon eurolar, milyon dolarlar ceza ödememek için bize feragatnamede bulunacaksınız ve bu yetki. Ama yetki o tekrar söyleyelim yazışmalar ve şeyi değil. Sesli konuşmaları değil.
Yani bu aktarılan paylaşılanlar, fotoğraflar veya videolar değil.
Değil. Hiçbir
profil
değil.
Fotoğrafları şu, var. Onu söylemiş.
Profil fotoğrafı. Şimdi o zaten açık o olan. O açık olan fotoğraf. Ben örnek vereyim. Benim telefon numaram, telefonumda kayıtlı bir numara var. Adamla hiç WhatsApp'ta konuşmamışım. Hiçbir ilişkim yok. Ama adamın telefonunu kaydetmişim. Pizzacı.
Bu gidiyor.
WhatsApp'a girdiğim zaman bir bakıyorum onun aile fotoğrafıyla görüyorum onu zaten.
Evet.
Bu sosyal medyada zaten bu çok yoğun olan bir şey. Dolayısıyla bugüne kadar var olan bir şeye sadece şu anda bir izin istiyor. Hukuki altyapısını
tamamlamak. Ama şöyle bir işte bir şey var. Gangsterlik var hocam burada. Niye? Ben şimdi mesela Facebook kullanmak istemiyorum. Zaten kullanmıyorum. Kişisel olarak mesela atıyorum. Tercih etmiyorum diyelim. Ama WhatsApp'ı kullanıyorum. Ama ben de istemiyorum ki kardeşim şimdi, benim WhatsApp verilerimi Facebook'ta kullanma diyorum ben. Ama adam artık diyor ki yok kardeşim benim platformum ben orada
çünkü Messenger diye bir uygulaması daha var. Dünya devleri tek bir marka şeylerde de böyle, tütün mamullerinde de böyle, alkolde de böyle veya araba markalarında da böyle. Siz bir kasa görüyorsunuz araba. O Honda'da marka vermek istemedim ilk başta ama verebiliriz de. Bir gördüğünüz bir araba bakıyorsunuz.
Lütfen
aynı ödeme yapın. Aynı kasa sadece makyajlanmış şekilde 3-4 ayrı firma üretiyor. Aynı kasayla maliyeti ucuzlatmak için. Veya bakıyorsunuz bir tütün mamulleri şirketi, Japon şirketi bakıyorsunuz 40 tane marka üretiyor. Esasında kullandığı tütün bile 3 aşağı 5 yukarı aynı. Bunun gibi Facebook'un o dev yapısı içerisinde Messenger diye bir uygulaması var.
Hı hı.
Senin telefonunda var mı bilmiyorum veya Ali Abaday'ın var mı?
Var.
Aynı şekilde oradan sesli görüşebiliyorsun, mesajlaşabiliyorsun. Yani WhatsApp'tan farkı ne peki o zaman bu iki uygulamanın? Ya bir tanesi ilk Facebook'la birlikte yaratılmış, üretilmiş bir Facebook'ta teknisyenlerin oturup yaptığı, tasarladığı bir uygulama. Diğeri ise dışarıdan satın alınmış. Facebook'un farkı şu. Sizin verilerinizi kripto olarak karşılıklı tutma taahhüdünü veriyor. Şey ise Messenger'da ise öyle bir taahhüt yok. Dolayısıyla istediği Facebook'un ben biraz vurgulamak istedim onu bir tereddüte sebep vermesin diye emin olduğum için kesinlikle karşılıklı telefon görüşmesi, mesaj ve video gibi verilerin paylaşımını kastetmiyor. Sizin zaten herhangi bir kişi App Store'a girmek için bir iPhone satın alan bir kişinin baştan rıza göstermeden iPhone'unu açabilme şansı yok. Yani siz Apple'a Facebook'un şu istediğinin belki 10 katını baştan veriyorsunuz. Veya bir Samsung kullanıcısı cep telefonunda baştan bu rızaların hepsini veriyor. Yani sizin bulunduğunuz yer, profil fotoğrafınız, telefon numaranız. Zaten telefon numaranız sizin vergi kimlik numaranız gibi bir şey. Evet. Dolayısıyla bu kısım bugün biraz şey yaptık. Facebook üzerine çok yoğunlaştık ama.
Ama mesela Facebook şöyle bir sicili var. İşte dedik ya 2014'te satın aldığında adam söz verdi mesela. Ama 2017'de bu bulundu. O yüzden Avrupa Birliği cezalandı. Hani adam yani hiç haber vermeden bilgileri kendi malı olan Facebook'la birlikte paylaşmış mesela. O yüzden hiç mesela diyoruz ya işte evet orada yazıyor. Kurallarda işte bunu paylaşmaya yazıyor ama öyle bir güvenilirliği yok benim gözümde. Ama ne olacak? Mecburen kullanmak zorundayız. Şu an WhatsApp dediğin şey SMS'i yıktı yani.
Yakında yani Facebook'ta bir noktadan sonra şey yapılabilir. Hani arama. Hani WhatsApp aramasını ekranda görüp şey yapabiliriz. Aynen. Ona direkt geçirmiş veya işte fihrist. Çünkü Facebook'un inanılmaz bir de şeyi var geçmişi. Şimdi ilk duvarı hatırlayın. Ve şu anki gelinen noktayı hatırlayın. Hani Facebook sürekli arka yüzünü değiştiriyor, yeni şeyler ekliyor, bazılarını çıkarıyor.
Ve
Yani
çoklu platform. Yani TikTok video üzerine kurulu,
evet.
Instagram fotoğraf üzerine kurulu, efendim Twitter yazı, Facebook hepsini kapsıyor. Ve ilginç olan şu, bak atlıyoruz, Instagram'ın da sahibi Facebook. Yani
Yani
sadece
onunla niye
WhatsApp'ın değil.
paylaşmıyor? Ona ilginç değil mi mesela?
Olur mu? Girişte zaten Instagram'da rıza veriyorsun ve Instagram'ın
Hayır,
bir özelliği var.
WhatsApp biliyorum mesela. Niye sadece Facebook?
Facebook'la Instagram birbirine zaten entegre, bağlı.
Yani sen reklam verdiğin zaman Facebook'a zaten onun bir kısmı Instagram'da da
Aynen.
çıkıyor.
Aynen. Orada zaten sen baştan rıza verirken ikisine birden vermiş oluyorsun. WhatsApp ayrıydı. WhatsApp'ta da adamlar bugüne kadar yaptıklarına yeni bir şey eklemiyorlar. Tam tersine şimdi gün yüzünde sana da bir şey sunuyorlar. Rızayı göstermezsen de kapının önüne git diyorlar. Hiç sana sormayan TikTok var. Hiç sormayan bir sürü uygulama var. WeChat bilmem ne. Git onları da yap diyor.
Evren, bilmiyorum katılır mısın? Şöyle bir şey geliyor benim aklıma. Şimdi biz neyi biliyoruz? Facebook'tan reklam istediğin zaman mesela bir kısmı Instagram'da çıkıyor.
İstersen
Ama
evet.
evet, WhatsApp'ta da şimdi şeyler başladı ya, hikayeler,
Stories.
stories. Şimdi belki WhatsApp içinde reklam verdiğinde bazı stories'leri orada çıkarabilir mi? Yani bir para kazanacak bir şeye de
Çıkarabilir,
dönüştürebilir mi?
çıkarabilir. Gelecek stories'lerdedir. Twitter için
Bir de şöyle bir
konuşmuyorum
şey
bunu.
var. Apple'la bu, hani en son konuşmuştuk hatırlıyorsanız. Bunların bir aralarında bir şey var şu anda. Hemen onun ardından geldi böyle bir adım. O da ilginç yani. Dikkat çekici.
Ama şimdi Apple ayrı bir dünya, her biri inanılmaz büyük şirketler. Bugün bir haber geldi, size de paylaştım. Dünyanın en zengini el değiştirdi biliyorsunuz.
Onu da konuşacağız. Amazon
Yani
uçak
ama
hikayesinden.
konuştuğumuz bütün şirketler petrol şirketleri değil yani. Dikkat ettiniz mi? Yani
Her şey teknolojide artık.
artık bu elle tutulamayan tamamen sanal dünya paraya çevriliyor ve dünyanın en zenginlerinin tamamı bunlar. Bugün geldiğimiz noktada da iletişim ağında zaten siz WhatsApp'sız bir dünya yok. Yılbaşında ne kadar görüntülü konuşma yapılmış, izleyicilerimize o bilgileri de verelim. 1,5 milyar görüntülü, bu sadece Facebook üzerinde, WhatsApp üzerinde olanlar. Tam rakamları ben geçen gün paylaşmıştım. Hatırlıyorsanız yani inanılmaz rakamlar bunlar. Ve herkesin bu Covid dolayısıyla, bir de şuna şükredelim ha. Altyapı olmasaydı şu anda, biliyor musunuz, evlerde hiçbirimiz hiçbir şey izleyemeyecek, telefonlarla görüşemeyecek, şu yayını yapamayacaktık. Allah'tan yani bu konuştuğumuz
İleriyi
şirketler
görüp çok
zamanında bu
güzel
altyapıları
altyapı
yapmış.
kurmuşlar. Ya
Tabii.
yani bunu tahmin edip altyapıyı çok güçlendirmişler. Ne tekleme var ne şey, o çok önemli. Ben
Doğru.
süremiz azaldığı için hızlıca şeye geçmek istiyorum, o senin dediğin. Şimdi Apple'a bakıyoruz. Hani geçen programda da konuştuk. Elektrikli arabaya başlıyor.
2024
Amazon'a bakıyoruz.
hedefli.
Uçaklar satın aldı. Fakat en zengin Elon Musk oldu. Fakat ben
Şeyi geçti,
size
Elon Musk en zengin olurken de Amazon'un sahibini geçerek.
Bezos.
Bezos'u. Ama
Bezos.
Bezos bak, boşanması hala en zengindi. Onu da ekleyelim. O boşandığı için
Evet.
o koltuğu kaybetti.
Niye abi?
Karısına
Neden?
%4'ünü verdi şirketin. Kadın da en zengin
Acun da
yöneticiden.
öyle.
Parayı oraya
Konuyla
verdi
alakası
diyorsun
olmasa bile Acun
yani.
da öyle. İbrahim Tatlıses de öyle miydi bilmiyorum ama Acun öyle. Her
Abi onu
boşanmasında bir
söyleyeceğim.
servet
Acun deyince
kaybediyor.
aklıma geldi. Geçen bu SM, ne diyorlar? SMA hastaları var ya, bu Türkiye'de de gündem oldu hatta, bu bağış toplanma hikayesi üzerinden. Ünlüler Instagram'da böyle canlı yayınlar yapıp bağış topluyorlar, tamam mı? Geçen de denk geldi bana. Bu Bergüzar Korel'in yaptığı yayına Acun'a bağlandılar. Dominik'ti adam. Canlı yayında izliyorum böyle. Dedi ki, ben şu an işte arkada da şey var. Dominik Cumhurbaşkanı oranın şeyi. O diyor ki, ben şu an işte şeydeyim, çıktım oradan, bir 5 dakika katılıyorum, sizi kırmak istemedim falan filan. Dedi ki 250 bin lira yardım yapıyorum. Ben böyle dedim ki, onlar da böyle karşılarına ünlülerde falan. Aman Tanrım, çok büyük iş yaptın Acun, şöyle böyle. Dedim ki sana, ya bu adam zaten aylık Şeyma Subaşı'ya ödüyor bu parayı. Öyle düşününce bu para hiçbir şey değil de o adam için yani.
Yine
Şöyle
büyük
de
tabii
çok
canım.
önemli bir
Teşekkür
şey
etmek
var.
lazım. Tabii.
Ailelerin almak istediği ilaç 700 bin dolar. Yani daha ucuz, 600 bine bazı toplu alımlarda iniyor.
Her bir hasta için değil mi bu?
Tek bir hasta için bir sefer veriliyor. Çocuk ya 2 yaşından küçük olacak ya 25 kilodan az olacak. Yani süre zamanı var. Ve aileler o 700-800 bin doları toplamak için uğraşıyor. Yani o verilen para esasında ilacın şeyi düşününce çok az. Yani herkes yüksek bir para verdi.
Korkunç bir para ya, korkunç. Ve Amerika değil mi? Böyle tedaviye gitmek için hep Amerika'ya gönderiyorlar gördüğüm kadarıyla.
Bu ilaç esasında İsveç'te, biz bunun haberini de yaptık esasında ahvalde. Hı-hı. 3 ilaç var. Türkiye Sağlık Bakanlığı'nın verdiği en az etkili ve ömür boyu kullanılması gereken, ailelerin almak istediği, tek bir sefer yapılıyor. Ve en ağır hastalarda bile yaşamı uzatmayı, hatta bebeklerin tamamen bu hastalığı yenmesine ihtimal veren bir ilaç.
Yani bazılarında galiba tedaviye gönderilmek zorunda kalıyor ileri noktalarda. Öyle bir şey vardı o canlı yani izlerken.
Çok, evet yani bazı durumlarda, fakat bu ailelerin almak istediği ilaç çok pahalı bir ilaç. Tek seferlik bir ilaç, çocuk 2 yaşından küçükse verilebiliyor ve 25 kilodan az olmak zorunda. Yani böyle de bir durum var. Hani hmm. Türkiye'nin biz veriyoruz dedi aileler, mesela BBC konuştu bir tanesi. Hmm. Anne diyor ki yani her aşı verildiğinde bir ilerleme bekliyorlar. İlerleme yoksa ilacı vermiyorlar, kesiyorlar. Ve o çocuk onu ömür boyu almak zorunda, yoksa hayatını kaybedecek. Hmm. Hani burada böyle de bir durum var.
Şimdi Amazon'da konuşalım kısaca isterseniz.
Boşandı Ali Abaday dedi, boşanmasa dedi birinci sıradaydı ama boşandı, kaybetti, ne yapalım şimdi, ev evet. Değiştirdi dünyanın en zengini.
Baktığı yerden
yani...
baktık olaya. Var mı, ne kadar rakam ödediğine dair var mı, ben bilmiyorum.
Vardı galiba, %4'ünü vermişti kadın. Mal da en varlığını. Zengin. Hayır, Amazon hisselerinin %4'ünü okay. Vermişti. Hmm. Ya kadını dünyanın en zengin 50 kişisinden ne oldu? Hatta yılbaşına kadar 4 milyon dolar mı ne bağış yapmıştı. Hmm. Daha yüksek bir para hatta. Yani öyle haber
oldu. Zaten belirli bir şeyden sonra Microsoft'ta da öyle olmadı mı? Yani artık belirli bir şeyden sonra işi şeye çeviriyorlar. Vakıf, hayır. Çünkü o kadar çok para var ki ne yapacağını bilemiyorsun.
Onu veya da vergiden uzay. Düşüyorlar işte. Öyle bir şey var. Şimdi o ama gördüğümüz kadarıyla Jeff Bezos'a dokunmuyor. Adam gitti işte, grupta paylaştın sen Evren. 11 uçak daha satın almış. Paraya katlamış bu pandemi
döneminde. Şimdi çünkü
tam
uçak alma zamanı. Yani takdir etmek lazım. Uçak fiyatlarının...
tam düştüğü... uçak alma zamanı derken biz de alabiliyor muyuz?
Şu an uçak seferleri yapılamıyor koronadan dolayı. Uçak şirketleri...
Ama o kendi mallarını taşımak için kargo uçağı gibi bir şey alıyor.
Evet, tamam, bu arada 35 zekice. Milyar dolar ödemiş eşine.
Üf. Oh. İnanılmaz.
Zenginin malı züğürdün çenesini yorar.
Aldığı uçaklar da bu Amazon'un şeylerini göndermek için. Hani Amazon'un aldıklarını taşımak için.
Kargo için. Evet yani şurada şunu diyelim. Bugün en zenginin yer değiştirdiği bir gündem var. Amazon'da belki sahibi boşanmasaydı birinci sırada kalmış olabilirdi. Fakat neticede bu sosyal medya şirketlerinin birinci sıraya oynadı. Tabii burada Amazon'un konumu bir farklı. Yani o alsat şirketi internetteki kurduğu sistem inanılmaz bir şey. Değil mi? Siz de katılıyorsunuz buna. Yani
ben şöyle söyleyeyim. Burada mesela bütün neredeyse bütün alışverişlerimi eşimlerle biraz kavga ediyordu konuda. Çünkü o biraz daha bir etikçi. Ben mesela bütün hemen hemen alışverişlerimi, bir de Prime üyeliğim varsa, ne yapıyor adam? Bir gün sonra gönderiyor. Tak bugün veriyorsun. Ertesi gün kapına geliyor ve iade şartları çok iyi falan. Yani öyle bir sistem kurmuş ki. Yani seni büyülüyor yani alışveriş konusunda.
Ve şu korona döneminde şunu gördük. Bu şirketler olmasaydı, internet olmasaydı, bu kadar internetten alışveriş şirketleri olmasaydı, çoğu küçük esnaf bugün web sitesi kurup internetten ürünlerini satmak zorunda kalacak. Buna inanmıyor çoğu insan. Ama bunu yapmak zorunda kalacaklar. Lahmacunda bile işte şu web sitesine giriyorsun, iki lahmacun diyorsun, kapına geliyor yani. Dolayısıyla herkes buna dönecek. Amazon bunun ilki ve en tüketiciyi de koruyan, üreticiyi de koruyan bir sistem kurmuş. Bu çok önemli.
Tam değil esasında.
Tabii. Yani
benim arkadaşlarım da onu söylüyor. Senin ürünün eğer fazla satıyorsa... Kendi onu üretiyor, kendi ürününü ilk sıralara koyuyor, seni iki ya da üçüncü sayfaya atıyor. Hmm.
Şimdi sen söyleyince oradan aklıma geldi. Normalde çok bilmiyordum bunu. Amazon'un kendi sitesinde Apple'ın sayfası var. Satış sayfası orijinal. Bir de Renewed Apple Store diye bir şey var. Bu Amazon'un kendisi. Abi ne zaman Apple işte 11 Pro Max arıyorum son zamanda atıyorum. Hep o çıkıyor öne. Şimdi sen söyleyince demek ki adamlar böyle bir şey yapmışlar.
Normal ama bu. Yani neticede şimdi şöyle düşünsenize. Siz bir şey üretiyorsunuz. Kendi ürettiğiniz ürünü diğeri de sizin şirketiniz. Dolayısıyla orada öne çıkabilir. Burada belki de şu var. Haksız rekabet dediğiniz yerden dava açılıp işte Abaday'ın dediği gibi öne sürülebilir bu. Fakat
O yüzden
siz ne
zaten
yaparsınız yapın.
Avrupa Birliği ceza verdi. Yeni soruşturma da Amazon'a bu yüzden. Yani sen sayfanda yer veriyorsun. Sonra o elindeki yeri kullanıp platformu kendini öne çıkarıyorsun. Haksız rekabet oluşturuyorsun diye.
Evet, ama neticede yapay zekalardaki algoritmaları her zaman öyle bir oynarlar ki istedikleri gibi yine öne çıkarabilirler. İlginç bir şey var. Ekrana baktığınızda ilk nereyi görürsünüz? Adamlar bu tür uygulama sahipleri her şeyi hesaplıyorlar biliyor musunuz? Yani Amazon'un o tasarımı var ya, o bilinçaltınızda en çok hangi yere baktığınızda ürünü alacaksınız onu hesaplıyor. Ve oraya kendi ürününü yerleştiriyor. Siz ilk sıradakinden her zaman alınır. Biliyorsunuz Google Search'te de öyle. Kimse üçüncü, dördüncü sayfalara kadar genelde
Aynen
gitmiyor.
öyle.
Birinciyi açıyor. Yukarıya Google seni ve şikayet nedir burada? Copy-paste yapan bir sürü firma veya gazete Google Search yapıyorsunuz. Copy-paste olmasına rağmen birinci sayfada çıkıyor.
Evet.
Orijinal içerik üreten ise kendisini gösteremiyor. Yani dolayısıyla bu noktada şikayetler her zaman olacak. Yapan kişi ise tabii ki kendi şirketini çaktırmadan da olsa o alttaki algoritmalarla her zaman bir şekilde ayarlayıp öne sürecekler. Amazon neticede bunu yapacaktır. Durdurmanın şansı olduğunu pek zannetmiyorum.
Evet. Kısaca şeye de değinelim. Sonra da kapatalım yayını. Norveç, İskandinav ülkesi 2019 verilerini paylaştılar. Ya, otomobil satışına ilişkin. İlk defa %54,3'ünü yeni otomobillerin elektrikli araçlar oluşturmuş. Yani eski o tarz dediğimiz o benzinli motor işte araçların
Fosil
yerini artık
yakıtlı.
evet ha fosil yakıtlı araçların yerini artık şey yani en azından Norveç'te belki nüfusu düşük daha böyle hani
Orada bir de
olabilir
önemli
olabilir
nokta
ama.
şu. Şimdi fosil yakıtlı araçlar için iyi vergi alıyor. Elektrikli araçların kullanımını arttırmak için o vergiler yok. Yani
Evet.
sen biraz da vergiden bak daha ucuza almak istiyorsan elektrikli araç daha makul.
Biraz daha pahalı şimdi baktığımız zaman. Ama
Çok pahalı, biraz değil, deli gibi pahalı.
vergi
Ama
farkı var. Benzin olayı
gelecekte
kalkıyor. Ben baktım masraflarına çok düşük. Yani kıyaslanamayacak derecede masrafı var aylık şeyin. O işte elektrik batarya şeysine ödediğin paranın. Çok yani. Ve zannediyorum herhalde en azından böyle ufak 5-6 milyon nüfuslu böyle ülkelerde biraz da gelişmiş hadi diyeyim. Belki de 5 sene 10 sene sonra Orta Doğu'yu çökertecek bir elektrikli araç
ama
piyasası
şu var,
olacak yani.
ben yani biz İsveç'teyken onu fark ettik. Hava değişiyor. Ya otobüsleri
Nasıl?
falan da başlamışlardı. Yani
İklim.
dediğimi
Şey, olumlu
mesela
anlamda.
ben
Olumlu için
Finlandiya'dayım.
hava temiz oluyor.
olumlu anlamda
Finlandiya'dayım.
söylüyorsun.
Aradaki farkı hissediyorum. Yani Finlandiya o kadar değil ve Finlandiya'da yani egzozu alıyorsun. İsveç'te almıyorsun. Arada bir fark var. Yani her ikisinde de bulunduğum için biliyorum. İklimle de alakalı değil. Yani o kullanılan araç sayısının artması o bölgede havayı bir farklı yapıyor. Daha bir rahat nefes alıyorsun. Egzoz hiç gelmiyor. Şimdi Finlandiya'dayım. Finlandiya'da yine ufak bir bölgeye gidiyorum. Ama o egzoz yine burnuna geliyor. Hani hiç sigara içmeyen birinin biraz uzakta sigara yakıldığında bile o nikotin kokusunu alması gibi bir rahatsızlık yaratıyor egzoz bir zaman sonunda. Yani o buraya geldiğimizde mesela onunla şaşırmıştık. Şimdi onu fark ediyorum. İsveç'te daha fazla elektrikli araç vardı. O koku yoktu havada. Burada Finlandiya'da var mesela. Finlandiya şey diyor, biz daha sonra geçeceğiz gibi elektrikli araçlara. Bu kadar yaygın halde olmasına.
Ama zannediyorum herhalde bir yakın zamanda bir 5 sene sonra falan bu iş daha da yaygınlaştıkça fiyatları da biraz düşer diye düşünüyorum ben mesela.
Dünya şeye, elektriğe uzun zamandır dönüyor. Hibrit dediğimiz arabalarda esasında yarı benzin. Bunu Honda'nın araçları evet, çok başarılı bu konuda. Gerçekten Honda araçları hibrit konusunda başarılı. Ama sadece Honda değil. Yani hiç benzin de kullanmayan, akaryakıt kullanmayan Tesla'nın araçları var. Bu şirketlerin hepsinin şu anda var. Mesele dönüyoruz, dolanıyoruz. Bateri dediğimiz, akü dediğimiz yere geliyoruz. Araç üretmek çok bir mesele değil. Mesele onun motorunu hareket ettirecek bir aküde veya cep telefonlarında bir bateride sonuçlanıyor. iPhone'lardaki en büyük şikayet neydi eski iPhone'larda? Çok çabuk pilinin bitmesiydi. Bir model üretiyor Samsung veya iPhone veya herhangi bir Apple yani veya başka bir firma. Telefonun ömrü ne kadar uzun durursa siz kabloya bağımlı olmazsanız o duvar kenarında bağımlı şekilde o kadar o telefon memnun kalıyor insanlar. Evet. Arabadan aynısı geçerli. Elektrikli araçlardaki en büyük sıkıntı mesafedir, kilometredir. Küçük şehirlerde, küçük kilometrelerde belki bir sıkıntı olmayabilir ama uzun mesafelerde her zaman akaryakıt dediğimiz ürünlere ihtiyaç oluyor. Bu noktada batarya veya akü öne çıkıyor. Öyle bir akü üretmeniz lazım ki 500 kilometre, 600 kilometre.
Toyota yaptı bunu. Arabayı yani götürsün. Duyurdu. 450 kilometreye kadar.
Şimdi bu birinci sorun. Yani kaç kilometre götüreceği. Ama bir de ikinci sorun var arkadaşlar. Siz gittiniz 500 kilometre, bir benzinciye girip benzini doldurup çıkmanız kaç dakika? 10 dakikadır işte. Maksimum. Girdiniz, tuvaletinizi yaptınız, benzini doldurdunuz, kartınızla ödediniz, çıktınız. Arabayı 10 dakikada şarj etmemiz lazım ki biz yani o başarıyı yakalayalım. O halde öyle bir sistem kurulması lazım ki araçlar 10 dakikada da hızlı şarj dediğimiz yerlerde gidip benzin istasyonları gibi ki Tesla bunu yaptı. Şu an var, olmayan bir şeyi konuşmuyoruz. Olan şeyler bunlar. İlk şöyle dönecektir. Türkiye dahil, Avrupa Birliği dahil şuraya dönecek. İlk motosiklet, bisikletler elektrikli olacak. Ki şu an var. Hatta patenler var ya, bu Martı deniyor Türkiye'de, elektrikli. Hı-hı. Kaykay gibi üstüne biniyorsunuz. Skuter. Al istediğin yerde bırak.
Elektrikli skuter.
Evet. Dolayısıyla bunlar var. Fiyatları 300 euro, 500 euro veya oynuyor şeyleri. Pahalıdır aküsünden dolayı. Teknolojik mesele bu. Siz alırken onun sadece amortismanını, işte kasasını, neon ışıklarını almıyorsunuz. Dayanıklılık süreci, o kaç kilometre götürebileceği, aküsü ve ne kadar sürede şarj ettiği çok önemli. Dolayısıyla bugün altyapı bütün Avrupa Birliği'nde Tesla kendisi bizzat şarj üniteleri kuruyor. Türkiye'ye de başlayacak Tesla bunu kurmaya. Araba satmak ayrı sıkıntı. Elektrikli araba. Bir de onu şarj edecek yer bulmak ayrı sıkıntı. Hmm. Bu altyapılar hazırlanıyor. Ben zannediyorum 5 sene olmasa bile 10 sene sonra elektrikli gerçekten bütün ürünleri göreceğiz. Fakat benzin kullanılması, akaryakıt kullanılmasına da bir engel değil. Akaryakıtta kullanılabilir. Özellikle uçakta ve şeyde bunu atlamak da mümkün değil. Uçağı yani akülü bir uçak yapıp uçurmamız henüz daha mümkün değil teknolojik olarak.
Evet. O zaman bu haftalık yayını bitirelim. Teşekkürler yeni yılınızı da. Umarım güzelliklerle karşılaşırız hepimiz. Ali, sen her zamanki gibi bir kapanış yap istiyorsan.
Teşekkürler diyorum. Bizi izleyen ve dinleyen herkese. Ahval yayınlarını YouTube'dan izleyebilirsiniz. Kanalımıza abone olursanız. Ayrıca videomuzu beğenirseniz, like verirseniz seviniriz. Yorum yazarsanız, sorularınız olursa sorularınızı yorumlarda belirtirseniz seviniriz. Haberleri Ahval'den okuyabilirsiniz. Ayrıca Ahval'in Facebook ve Twitter hesaplarından kesintisiz olarak haberlere ulaşabilirsiniz. Haber bültenimize üye olursanız her sabah mailinize günün en öne çıkan haberleri ve bizim yorumlarımız, köşe yazılarımız gelir. Bunun dışında Ayrıca telefonunuz hangi marka olursa olsun uygulamamızı indirdiğinizde yine haberleri kesintisiz her yerden rahatça okuyabilirsiniz. Çok teşekkür ediyoruz bizle birlikte olduğunuz için. Gelecek hafta görüşmek dileğiyle.
Görüşmek üzere. Teknofilya'dan herkese merhaba. Yeni yılın ilk programında sizlerle birlikteyiz. Ali Abaday, Evren Dede, hoş geldiniz.
Hoş bulduk.
Merhabalar Ali.
Şimdi yeni yılınızı sormak istiyorum önce. Benim gözümde şu an için yine böyle geçen seneki gibi böyle hararetli başladı. Hem Türkiye özelinde de hem de dünya genelinde. Özellikle işte önceki gün Amerika'da ciddi olaylar oldu. Darbe girişimi olarak nitelendirilen ABD Kongre binasına saldırı gerçekleşti. Bir nevi işgal edildi yani. Ve sonrasında da teknolojiyle ilgilendiren gelişmeler oldu. Şöyle ki Twitter, önce Twitter ilk defa Trump'a normalde şey yapıyordu, kısıtlıyordu tweetlerini ama RT edilebiliyordu, paylaşım yapılabiliyordu. Sadece bir uyarı çıkıyordu.
Ahval podcastlerini tüm mobil telefonlarda Spotify, SoundCloud ve Spreaker üzerinden dinleyebilirsiniz. Apple iPhone kullanıcıları bize iTunes üzerinden de ulaşabilir. Türkiye'nin ve hayatın cıvıl cıvıl sesleri Ahval Podcast dizisinde. Kulağınız bizde olsun.